Ayrım 3.
Sigarasının dumanını hırsla çekti ciğerlerini. Peki ya beni kim öldürdü? Hiç sordun mu bana? Bir günde şu oğlumun bir derdi var mı acaba diye sordun mu? Çenelerini öyle bir kısmış ki protezinin bütün yükünü taşıyan sağ dipteki azı dişi ağrımaya başlıyor. O da çürürse rezalet. Dişleri ikide bir ağzından fırlayan bekçi Mustafa'yı anımsıyor. Aman bu dişine iyi bak demişti dişçi. Bu diş sağlam kaldıkça rahat edersin. Parmağını ağzına sokarak yokluyor. Sinirler alınmış olduğuna göre bu ağrı hayra alamet değil. Belki diş nezlesidir. Gece başı üşüyor. Dişine vurmuş olabilir. Yok, eğer kökte bir şey olduysa. Bütün dertler beni mi bulacak? Dişinin ağrısı onu bu kez dişçi koltuğuna sürüklüyor. Bir de dişçilerden korkar Recai Bey. Berber Hayri'ye bile yollamazdı onu dayısı. Kucağına oturtur, bir paslı kerpetenle bağırta bağırta söker atardı dişlerini. Polis okulundayken de hastanede öğrencilere çektirmişlerdi azı dişini. Yüzü davul gibi şişmişti. Bu yüzden uzun süre kaçmıştı dişçiden. Sonunda hepsini çektirmek zorunda kalmıştı üst dişlerinin. Altta 7-8 tane sağlam vardı henüz. Korkunç bir şeydi dişi kesen çarkın uğultusu ve yanık kemik kokusu. Hep kusmak isterdi. Şimdi yine midesi bulanıyordu. Belki de ilk kez bu kadar açık bir biçimde nedenini anladığını sanıyordu o mide bulantısının. Kardeşini sen öldürdün. 40 yıl geçmiş aradan ve ağacın kabuğu bile donmuş. Elleri üşüyor. Çocukluğu boyunca hep üşürdü elleri. Derileri çatlardı. Nasıl ağrırdı? Gözlerinden yaşları inerdi. Bütün arkadaşlarının yün eldivenleri vardı. Annesine, kendisine de bir eldiven örmesi için yalvarmıştı. Annesi ona eldiven örmemişti. Şimdi de üşüyordu elleri ama artık eldiven giymek istemiyordu. Buzlaşan karların üstünden yansıyan güneş ışıkları doğruca gözlerinin içine giriyor ve kamaştırıyor. Güneş soğuğun yakıcılığını unutturuyor bir an. İçinin ısındığını hissediyor. Burada bu donmuş ağaca yaslanarak beklemesi anlamsız. Ya geri dönmeli ya da yürümeli. Ama canı kımıldamak istemiyor. O küçük karanlık odaya kapanmak istemiyor. Yine durmadan saatine bakacak, gazetelerin bütün sayfalarını okuyacak ve bir türlü öyle olmayacak. Kimse açmayacak kapısını. Sıra ölüm ilanlarına geldiği zaman zil çalmaya başlayacak, koridorlar insanlarla dolacak. Kulakları sızlamaya başlıyor. O küçük pedal makinesinin başında görüyor kendisini. Güneşin hiç girmediği upuzun bir oda. Beceriksiz elleriyle kalıbı bağlamaya çalışıyor. Kalıp birden kayıyor ellerinin arasından ve kurşun harfler yere saçılıyor. Herkesin arkasından moruk diyerek alay ettiği, çökük avurtlu, iki büklüm, ağzı her zaman leş gibi ispirto ve soğan kokan Laz Usta, iri, kemikli elleriyle iki kulağını birden yakalayıp sıkıyor kulak memelerini. Canı çok yanıyor, ağlıyor ve küfrediyor. Kahkahalarla gülüyorlar. Saat 9'a çeyrek var. Artık müdürle kapıda karşılaşmaları olanaksız. İmza defteri de çoktan kaldırılmış olacak o daireye gittiğinde. Haşmet Hanım'ın karşısına dikilmesi gerekecek. Çizgi gibi incecik kaşları, kaşlarının yolunan yerleri hep kasap dükkanlarındaki iyi temizlenmemiş paket tavuklarını anımsatıyor Recai Bey'e. Ve ne kadar çok ruj sürerse de büyütemediği incecik dudaklarıyla karaya çalan sarı suratı, diplerinden akları fırlamış kıvır kıvır boyalı sarı saçlarıyla Haşmet Hanım onu karşısında görmekten mutluluk duyacaktır. Ah ah ah, yine feneri nerede söndürdünüz Recai Bey? Suçlu suçlu gülümsemek zorunda. Bir gün o ansızın patlayan kara yel gibi öfkesi yükselip suratının orta yerine tokadını indirinceye kadar. Er geç olacak bu. Kahpe! Diye homurdanıyor içinden ve düşündüğü tokadı patlatmış gibi avucunun yandığını hissediyor. Daha sonra Muhtemed'in odasının önünden geçecek. Muhtemed'in kapısı hep açık durur ve onun geçtiğini görünce adam altı üstü altın dişlerini göstere göstere bir kahkaha atacaktır. Yoksa yine mi? Ha? Anlayalım, anlayalım. Herkes biliyor ve arkasından alay ediyorlar. Çünkü herkese anlatmıştır Haşmet Hanım göğsünü gere gere. Özellikle Muhtemet'e. Zaten ona söylemek yeter. Yüreği kalkıyor yine. Haşmet Hanım'ın apış arasındaki uzun, kıvırcık, pis kıllar bir türlü gitmiyor gözlerinin önünden. Sonra çekildiğinde her yanına bulaştığını gördüğü kan. Öğürmemek için zor tutuyor kendisini. Bugün hiç beklemiyordum inan ki, heyecandan olmalı. Bir iki adım atıyor, duruyor. İğrenç böcek, namussuz, kahpe. Ayakkabılarını yeni pençelettiğini unutmuş. Öyle bir kayıyor, çevresine bakınıyor. Sanki ıssız bir denizin ortasında bir adacıkta tutsak kalmış. Bitişik apartmanın bahçesini çevreleyen alçak duvara kadar gidebilse, oradan ötesi biraz daha kolay galiba. Kenardan yürüyerek caddeye ulaşabilir. Kimse olmasa dört ayak emekliye emekliye gidecek duvara kadar. Bir de düşüp bir yerini kırarsa. Gazeteci sabah müşterilerini salmış, dükkanın camlı kapısının arkasında, ayakta kıvrık piposunu tüttürerek onu gözlüyor. Piposunu her çekişinde dudakları bir tuhaf büzülüyor. Ağzından dumandan çok buğu fışkırıyor gibi. O küçük dükkanda ne kalorifer var ne de herhangi bir ısıtıcı. Bütün gün nasıl duruyor orada üşemeden? Ne diye öyle tuhaf tuhaf bakıyor? Sanki söylemek istediği bir şey var. Oysa selamlaşmazlar bile. Her sabah küçümser tavırla gazetelerini uzatır, para bozması gerektiği zaman suratı büsbütün asılır. Tekrar iki adım atıyor duvara doğru ve o zaman aklına geliyor. Bu sabah gazeteciye uğrayıp gazetelerini almamış oldu. Geri dönmek çok zor. Gazetesiz de yapamaz. Duraksıyor. Oysa otobüs durağında da bir gazeteci var. Rahatlıyor. Bundan sonra hep duraktaki gazeteciden alacak gazetelerini. O sevinçle çabuk çabuk bir iki adım daha atıyor ve birden yitiriyor dengesini. Elleri, kolları havada sallanıyor ve güçlükle durabiliyor ayakta. Ne olursa olsun bu sabah uğramayacak Haşmet Hanım'ın odasına. Ne olabilir? Ne diyebilirler? Ortalıkta görünmesin dememiş miydi genel müdür yardımcısı? Hiç gitmese ne olacak? Ama Recai Bey kaytancılık yapamaz. Arkasından ne derlerse desinler, onu kaytancılıkla kimse suçlamayacaktır. Ve ertesi sabah bir gecede içli dışlı oluvermenin yıl ışıklığıyla kolundan yakalayacaktı Haşmet Hanım. Yarın benim doğum günüm şekerim. Bana ne armağan alacaksın? Titiz'de çok güzel bir bolero gördüm. Günlerce bacaklarının kıllarına yapıştığını sandığı ve kükürtlü sabunlarla çıkarmaya çalıştığı kan lekesi. Başta anası olmak üzere tanıdığı tanımadığı bütün kadınları kocaman bir katran kazanı içine attığını düşünüyor. Kendisi iblis resimlerindeki gibi elinde üç çatallı bir sopa durmadan karıştırıyor katran kazanını. Sonra bir rüzgar esiyor ve yolun kenarındaki ağacın kuru dallarına biriken buzlaşmış karlar yüzüne savruluyor. Uçları duygusuzlaşmaya başlayan parmaklarıyla suratındaki karları siliyor. Daha çok üşüyor elleri. Avuçlarını açıp ağzına yaklaştırıyor, hohluyor. Parmak uçları sızlamaya başlıyor. Bahçe duvarına kadar gidebilse bir adım, bir adım daha ve bahçe duvarına ulaşıyor. Duvarın üstüne oturuveriyor, soluk soluğa kalmış. Saat 9. Bütün bir kış çıraklık yapmıştı o otomobil tamirhanesinde. Paslanmış vidaları, somunları çıkarmak için yağdanlıkla biraz gres yağı sürmek gerekirdi üstlerine. Öyle soğuk olurdu ki gres bile katılaşırdı. İngiliz anahtarının demiri ellerine yapışırdı, derileri soyulurdu. Usta büyüleyici kırmızılığıyla gözünü alan elektrik sobasının yandığı cam ekenin arkasından öfkeli öfkeli çabuk olması için bağırırdı. Vida bir türlü dönmezdi. Bütün vücudu inanılmaz bir ter basardı. Çaycı saksısını sallaya sallaya çay getirirdi yazıhanede bekleyen ustaya ve müşterilere. Kimse ona çay içip içmeyeceğini sormazdı. Canı öyle bir çay içmek isterdi ki. Kimi zaman avucuna 3-5 kuruş bahşiş sıkıştırdığı olurdu bir müşterinin. Akşam eve döndüğünde dayısı ceplerini yoklar, ne bulursa alırdı. Bir gün ustayla kalfa paralı bir müşterinin arabasını denemek için gittiklerinde o da sıvışmış, köşedeki hanım merdivenin altındaki çay ocağında kendi parasıyla çay içmek istemişti. Çaycı ona çay vermemişti. Çünkü çay paralarını aydanaya toptan alıyordu ustadan ve o küçük çırağın o parayı belki de ustadan aşırmış olabileceğini düşünmüştü. Bir sıcak çay olsa, şimdi. Ne oldu Recai Bey, rahatsız mısınız yoksa? Başını kaldırıp bakıyor apartmanın giriş katında oturan kız. Şaşılacak şey. onu az önce kapısını kilitlerken gördüğünü anımsıyor. Olabilir, belki de bir şey unutmuş, geri dönmüştür. Ama yaklaştığını da fark etmemiş. Kız onun adını biliyor. Oysa Recai Bey kimsenin adını bilmiyor bu apartmanda. Yoo, yerler çok kayıyor da. İsterseniz birlikte yürüyelim, birbirimize tutunuruz. Sağ olun, ben sizin gibi hızlı yürüyemem. Ayakkabılarımı yeni penceletmiştim. Çok kayıyor, sizi de geç bırakırım. Israr etmiyor kız. Bembeyaz dişlerini göstererek gülümsüyor ve hızla uzaklaşıyor. Nasıl da çevik yürüyor. Ayakkabıları çivili olmalı. Genç ve korkusuz. 25'inde ancak var. Yürürken kalçalarını çalkalayan kadınlar tiksinti verir ona. Oysa bu kız öyle yürümüyor. Mantosuna sıkı sıkı sarılmış, kalın yün çoraplar geçirmiş bacaklarına. Çizmesiz, özentisiz. Bir yerlerde çalışıyor olmalı. Hemen her sabah aynı saatte karşılaştıklarına göre bir devlet dairesinde, bir bankada filan. Birden ona ayakkabılarını yeni pençelettiğinden söz ettiği geliyor aklına. Kızıyor kendi kendine. Ne gereği var böyle şeyler söylemenin? Bir yakınlık kurmak istediği besbelli kızın. Her sabah selamlayışı, şimdi durup dururken yanına yaklaşıp rahatsız mısınız diye soruşu. Bunların hepsi orospudur, bilmez miyim? Tam da buldun adamını kızım. Öfkeyle kalkıyor oturduğu yerden. Paltosunun etekleri kara bulaşmış. Sızısını unuttuğu çıplak elleriyle eteğindeki karları çırpıyor ve parmakları yeniden sızlamaya başlıyor. Paltonun ceplerine sokuyor ellerini ve duvar dibindeki daha az kaygan zemin üzerinde yürümeye çalışıyor. Kışın bitmesine daha en az 2 ay var. Daha en az 2 ay her sabah aynı kepazeliği çekmek zorunda. Bu yeni işinde onu en çok rahatsız eden şeylerden biri de bu belki. Bir türlü alışamadı her sabah evden yaya çıkıp otobüs dolmuş beklemeyi. Cipin içi de soğuk olurdu ama o zaman üşüdüğünü anlamazdı Recai Bey. Aklı fikri işindeydi ve zaten çabucak gelirlerdi karakola. Soba nar gibi kızarmış olurdu, bekçi Rıza çayını demlemiş olurdu. Telefon durmadan çalardı, girenler, çıkanlar, bağıranlar, ağlayanlar, sövüp sayanlar bir de bakardı ki öğlen olmuş bile. Öteki memurlar kebapçıdan kıymalı pide, döner falan getirtirlerdi. Elini bile sürmezdi öyle şeylere Recai Bey. Onun ne yiyeceğini bilirdi Rıza Efendi. Ekmek, beyaz peynir, siyah zeytin. Mevsimine göre turşu ya da iyice yıkandıktan sonra kabuğu özenle soyulmuş bir salatalık. Yine mevsimine göre tahin helvası ya da yine çok iyi yıkanmış bir parça meyve. Masanın üstüne tertemiz bir beyaz örtü yayılırdı. Yiyecekleri küçük beyaz tabaklara konurdu. Sürahisi, bardağı, çay bardağı, kahve fincanının ayrıydı. Kimse el süremezdi onlara. Sıcaktan hiç şikayetçi olmamıştı Recai Bey. Mesleğe girdiği günlerde yaz kış boğazlarına kadar kapalı üniformalar giyerlerdi. Herkes ah vah eder, o sesini bile çıkarmazdı. Soğuk korkusu öyle bir işlemişti ki içine. Çocukluğundan belleğinde hep soğuk, hep dondurucu kışlar kalmış. Hiç iyi ısınamadığı kışlar. Çatlayan eller, soğuktan moraran bir yüz, bir de dayısından yediği dayaklar. Lanet olsun, babasını hiç anımsamıyor. Çok küçükmüş o babası öldüğünde. Köydeymişler. Evin tavanını onarmak isterken, toprak göçmüş ve toprağın altında ezilerek ölmüş adamcağız. Anası hiç sözünü etmezdi babasının. Dayısı ayının tekiydi babam demişti bir gün. Bir resmi bile yoktu. Babasının akrabaları yok muydu? Yıllar sonra merak etmişti. Gidip bir araştırayım diye niyetlenmişti ama işten başını alamamıştı hiç. Onu da kimse arayıp sormamıştı zaten. Caddeye çıkarken yine yitiriyor dengesini. En iyisi bir baston edinmek. Kim ne derse desin. Keşke bir demir çaktırsaydı ayakkabısının ucuna. En iyisi kabara çaktırmaktı ama buradaki tamircilerde kabara bulunmaz. Eskiden hep kabara çakılırdı ayakkabıların altına. Hiç yeni ayakkabısı olmuş muydu polis okuluna girinceye kadar? Bir kez galiba. İlkokulu bitirdiğinde. Yürürken nasıl da gıcırdardı. Baş parmağını vurduğu halde sesini bile çıkarmamıştı. Bir kutu cilerle ayakkabı boyası almıştı. Her akşam özenle boyardı ayakkabılarını. En çamurlu sokaklarda yürürken bile ayakkabılarını kirletmez, çamurlatmaz. Ana cadde de tenha. Saat 9'u çeyrek geçiyor. İş saati çoktan geçmiş. Görünürlerde ne otobüs ne dolmuş var. Burada karlar yumuşamış biraz. Durakta ondan başka kimse yok. Kız gitmiş demek. Belki de özel bir araba almıştır yolda. Karı kız tavlamak için böyle havaları fırsat bilen ne zengin hovardalar var. Birkaç yıl önceydi. Tanınmış bir iş adamı böyle yoldan aldığı bir kızı Dikmen'deki bağ evine götürmüş, kapatmış. 3 gün ırzına geçmiş. Yiyecek bile vermemiş kıza. Kız nasılsa kaçmış, bu kez de bir taksi şoförü kaçırmaya kalkmış. Pis işler. Kız sonra mahkemede ifadesini değiştirmişti. O eve rızasıyla gittiğini söylemişti. Herkes biliyordu oysa neler döndüğünü. Duraktaki büfeden gazetelerini aldı. Şöylece bir göz attı başlıklara. Hep aynı havadis. 16 ölü. Kimliği bilinmeyen kişilerin açtığı ateş sonucu. Başbakan çok elim bir hadise demiş. Kömüre zam yapılmış. Gazeteleri katlayarak koltuğunun altına sıkıştırıyor. Nasıl olmuş da devrilmişti mangal? Yerdeki kilimi mi takılmıştı ayağa? Neden kimse yoktu evde? Nasıl olmuştu da birden her şeyi alev alıvermiş? Saçları tutuşmuştu küçük kızın. Yüzü alevler içindeydi. Bağırıyor muydu? Kedinin tüyleri de yanıyordu. Tavandaki otlar da yanıyordu. Donmuş kalmıştı oturduğu yerde. Yüzüne alev yalazları değiyor ve o bir türlü kımıldayamıyordu. Sonra kediyi görmüştü. Korkunç sesler çıkararak pencereye sıçrıyordu hayvan. Yanık et kokuyordu. Sonra bağırmaya başladığını anımsıyor. Kardeşini kolundan tutup dışarı çıkarmak istediğini. Kapı bir türlü açılmıyor ve dehşetle kardeşinin yüzünden yanık bir et parçasının yere düştüğünü gördü. Sigaranın dumanı genzini yakıyor. Başının ağrısı gitgide artıyor. Sigara nasıl kurumuş böyle? Radyatörün üstünde unuttuğu paket bu. Tadı acı. Ağzından dumandan çok buhar çıkıyor. Dişi sızlıyor, ayakları üşüyor. Görünürde otobüs yok. Bir dolmuş geçiyor dolu. Böcekler evi bir sararsa felaket. Akşam eczaneye uğramalı. Neydi o böcek ilacının adı? Antiroç. Tozundan da almalı, bütün köşe bucağı ilaçlamalı. Kalorifer borularının geçtiği yerlerdi. Ayakları üşüyor ama burada kımıldamadan beklemektense yürümek daha iyi. Öteki durağa kadar. Daha olmazsa yürür. Nasıl olsa iyice geç kaldı. Yürümeye başlıyor. Duraktan 20-30 adım uzaklaşıyor ki bir otobüs geliyor. Elini kaldırıyor durması için, şoför durmuyor. İnsanlık denen nesne yok bu adamlarda, küfrediyor. Hem de bomboş otobüs, böylelerine hiç acımazdı o, eline bir düşmeye görsünler. Bereket, burada yerler kaymıyor, sabahtan beri geçenler karları yumuşatmışlar. Ağaçların dalları karla yüklü, ne güzel bir görünümleri var, Noel ağaçları gibi. Neden hep bir Noel ağaçları olmasını istemişti çocukluğunda? Noel'de oyuncak dağıtıldığını nereden biliyordu? Kim söylemişti? Öğretmenleri olamaz. Belki de arabasını tamire getiren bir müşteri. Sonra bir gün zengin çocuğu bir arkadaşı onu evine götürmüştü. Kocaman bir çam ağacı vardı gittikleri evde. Yıldızlarla süslemişlerdi. Çocuğun babası da ona bir oyuncak vermişti. Kurulunca gıt gıt eden teneke bir tavuktu bu. Dayısı onu görünce çok kızmıştı. Nereden yürüttün diye basmıştı tokadı. Arkadaşının babasının verdiğini söyleyince yine dövmüştü. Biz dilenci değiliz demişti ve küçük teneke oyuncağı ayaklarının altına alarak ezmişti. Soğuk kötü bir şey. Soğuk insanı hep yoksulluğu anımsatıyor. Çok yoksulluk çektiği günleri anımsatıyor. Otomobil tamircisinin yanında çalıştığı günleri. Demirlerin avucuna yapışmasını, ellerinin derilerinin soyulmasını. Sonra tamircinin yanından kaçtığı gün dayısından yediği o korkunç dayağı. Kafasına vurmuştu dayısı. Hızını alamamış, belinin ortasına tavan süpürgesinin sopasını indirmiş. Süpürgenin sopası kırılmıştı. Ayakkabıları su mu alıyordu ne? Namussuz herif. Dünyanın parasını istemişti bir de. En iyi köseleden yapacağım demişti. Ya kösele çok ince ya da gerçekten su alıyor. Parmak uçları sızlıyor. Kalın yün çorap var ayağında olsa. Adımlarını çabuklaştırıyor. Bir otobüs daha geçiyor yanında. Bunun da içi hemen hemen boş. Elini kaldırıyor. Bu da durmuyor. Eşşoğlu eşek. Ensesinden şakaklarına doğru tokmakla vuruyorlar sanki. Midesinde de bir ağırlık var. Ne olur işe gitmese bugün. Kimse aramaz. Eczaneden telefonesi Haşmet Hanım'a. Yüreği bulanıyor. Kadının suratındaki bütün boyalar akmıştı. Ağzı iyice çarpılmıştı. Sarhoştu, o da sarhoştu. Kadın üstüne atıldıkça tükürmek geçiyordu içinden. Bağırmak geçiyordu, direniyordu. Ayağa kalkmaya çalışıyordu ama başı öyle dönüyordu ki hiçbir şey yapamadan daha da gömülüyordu koltuğun içine. Kadın zorla çözmüştü pantolonunun düğmelerini. Sünnet olduğu yerin kenarında çocukluğundan kalma küçük bir yara izi vardı. Irmağa çimmeye gitmişlerdi. Irmak hızla akıyordu. Bir kütük parçasına tutunmak istemişti. Kütük dönmüş, üstündeki kırık dal orasını derince çizmişti. Kadın o yara izini görünce deliye dönmüştü. Sıkı sıkı sarılmıştı. Öpüyor, yalıyor, dişlerini geçiriyor, canını acıtıyordu. Kaçamamıştı bir türlü. Sonra yatmışlardı. Kalktığında her yanı kan içindeydi. Pis kokulu bir kan. Bir hafta boyunca her akşam yıkandı. Kükürtlü sabunlarla. Çıkmıyordu kan. Kokusu çıkmıyordu. Bir hafta boyunca hiçbir şey yiyemedi. Bir de her sabah Malatyalı Muhtemid'in alaycı bakışları karşısında öfkesine direnmek vardı. Nasıl yapabilmişti o işi? Nasıl olmuştu da oyuna gelmişti? Daha doğrusu, daha kötüsü, bütün iğrençliğine karşın düşlerinden çıkarıp atamıyordu kadını. Gözünü açtığında erkekliğini uyanmış buluyordu. Tuhaf bir saplantıydı. Kendisini bu saplantıdan kurtaramayacağını düşünmüştü. Sonra bir sabah jileti kaptığı gibi şaşırmıştı doktor. Ne yapmak istedin sen kardeşim? Bu öyle pek kazaya benzemiyor. Biraz daha derine gitse işin tamamdı senin. Oynattın mı yoksa? Nasıl da kanıyordu. Rezil. Üstüne bastırdığı pamuk doktora gidinceye kadar sırılsıklam olmuştu kandan. Paçalarından akıyordu kan. Canı çok yanıyordu. Üstelik bir işe de yaramamıştı. Son anda yitirmişti cesaretini. Yoksa bu iş orada biter giderdi. Kaza demişti. Bal gibi kaza. Tıraş ederken makine elimden kaydı. Hadi oradan. Öyle olsa belli olur. Ben anlarım. Sen kendini iyi diş etmek istemişsin. Bak. Bu işin sonu kötüye varır Recai Bey. Aklını başına topla. Sonra gerçekten tımarhaneyi boylarsın. Kimse duymasın. Bu iş şimdilik aramızda kalacak ama. Yara yeri hala sızlıyor. Doktorun dediği gibi kimse duymamış mıydı gerçekten? Muhtemet neden ikide bir seni evlendirelim Recai Bey deyip duruyor. Yara öyle bir kanıyordu ki uyuşturmayı falan düşünmeden hemen dikişe atmıştı doktor. 3 gün istirahat vermişti. O kocaman pansumanla dolaşamazdı zaten. Giden gitmiş diyordu Muhtemir. Böyle papaz gibi yaşanmaz. Eli yüzü temiz birisini buluruz, seni çekip çevirir. Bir kadını yapacağını sen yapamazsın. Sen bunu bana sor. Ben elime geçeni boş çevirmem. Bak, Haşmet Hanım da sana pek kötü bakıyor.